26. kısım, sayfa 299. Jean yanılmıştı. Antigua yüksek topraklar üstünde yer almıyordu. Altas Tierras daha sonra başlıyordu. Çok daha uzakta, çok daha yukarılarda, çok daha soğuk. Arabanın içinde titriyordu. Bu kutup soğuklarından korunmak için Atitlan'da kendine bir kazak, bir şal, herhangi bir şey almaya söz verdi. Tropiklerde böyle bir soğuk beklemiyordu. Şoförün yanındaki koltuğa büzülmüş manzarayı seyrediyordu. Volkanların yamaçlarında yer alan ve kapkara lav akıntılarıyla tezat oluşturan kozalaklı ve yapraklı ağaçlardan oluşan ormanlar. Üzerlerinde sis halinde buharlaşan alçak bulutlar. Zirveleri görünmeyen volkanlar, dağlar, ormanlar, dorukları bulutların içinde ve ancak düşlerde görülebilecek bir manzara. Jean yol boyunca yürüyen yerlere bakıyordu. Her köy farklı bir kıyafet giyiyordu. Gri havada çiğle ıslanmış çiçek goncaları gibi patlayan, rengarenk, sıcak tutan örme giysiler. Bu soytarı kıyafetleri giymiş insanlarla bir ülkenin gelişmesini nasıl beklersiniz? Hala orta çağda yaşıyorlar. Jean onu duymazdan geldi. Yola çıktıkları andan itibaren Nicolas sürekli olarak gerizekalı, riyakar, dar kafalı, batıl itikatlı olmakla suçladığı yerleri eleştiriyordu. Bir keç olmaktan öte kindar ve kendini beğenmiş, mayaları taşların altında yaşayan hamam böcekleri gibi gören bir Ladino'ydu. Irkçı söylemine devam ederek kendisi için önemli bir başka konuya geçti. Orta Amerika'nın diğer halklarının yetersizliği. Nikaragualılar oldukları yerde sayıyorlardı. Costa Ricalılar son derece kötürsüzdü. Panamalılar ise ABD'ye uşaklık eden satılmışlardı ve benzeri. Jean uykuya sığındı, soğuktan uyandı. Titreyerek arkaya döndü ve arka koltuğa bıraktığı çantasını karıştırdı. Gerekli kıyafetleri alabileceği bir kasabaya ulaşana kadar idare etmesini sağlayacak ince dokunmuş bir polo buldu. Şu köylüleri gördünüz mü? Nicolas önlerindeki açık kasa bir kamyonetin arkasına balık istifi yerleşmiş günübirlik işçileri işaret ediyordu. Üzerlerinde geleneksel kıyafetler vardı. Alacalı kıyafetler giymiş, elma, muz ve diğer meyve yığınlarının üzerine horozlar gibi kütüremişlerdi. Hepsinin suratı asıktı. Neden somurtuyorlar biliyor musunuz? Üşüyorlar mı? Hayır, onlar yeni evliler. Meyvelere eşlik ediyorlar. Bu bir inisiyasyon ritüeli. Yolculuktan önce karılarıyla cinsel ilişkiye giremezler. Neden? Cinsel enerjilerinin meyvelere geçmesi ve onları olgunlaştırması için. Eğer meyveler varacakları yere kadar olgunlaşırsa, ritüel başarıyla sonuçlanmış demektir. Düşünce olarak bile çok aptalca değil mi? Jean cevap vermedi. Kendi cinsel perhizinin tüm bir meyve bahçesini olgunlaştırabileceğini düşündü. Ama şoförün acı alayları onu yormaya başlamıştı. O da bunu hissetmişti sanki. Çok daha sakin bir ses tonuyla ekledi. Salolo'ya vardık, eyaletin başkenti. Tuğladan, taştan, çimentodan evler, reklam afişleri, renkleri, neonları, tuhaf isimleriyle ters çevrilmiş bir çöp tenekesini andıran modern mağazalar. Bu görüntü kirliliğine, bu nemli ve gri havaya rağmen ayrıntılarıyla tam bir tropik ülkesiydi. Koyu duman sarmallarının yükseldiği, odun kömürü, yanmış yağ ve közlenmiş mısır kokularının yayıldığı, yırtık kazaklarıyla yeni yetmelerin mekan tuttuğu, bu dünyanın küçük bir modeli olan seyyar lokantalar. Birkaç kilometre sonra gölde olacağız. Kıyafetler yeniden değişmişti. Erkekler için işlemeli kısa pantolonlar, oduncu gömlekleri ve her zaman olduğu gibi çok geniş kenarlı beyaz renkli Texas şapkaları. Kadınlar ise mavi, pembe, mor renkler giymişti. Sırtlarında odun parçaları, göğüslerinde bebek taşıyorlardı ve başlarında şalları vardı. Imago Mundi, kozmosun tasviri. Kiçe bölgesindeyiz diye açıklamada bulundu Nicolas bilgiç bir edayla. Kiçelerde sadece bu göl çevresinde yaşayanlarda bile birçok dilsel topluluk vardır. Kakçikeller, Tuhiller, Kiçeler, sonuç itibariyle çok karmaşık. Jean ona sinsice dokundurdu. Siz Kiçe kökenlisiniz değil mi? Adam cevap vermedi. Bir virajı alınca göl göründü. Suyu, yüzeyi bir panter, jaguar veya kedinin ipeksi pırıl pırıl tüylerini andırıyordu. Ama kıyıları o denli uzaktaydı ki sisler arasında kayboluyordu. Ayrıca göle göz kulak olan sönmüş üç volkan da pus nedeniyle ayırt edilemiyordu. Jean hayal kırıklığına uğramıştı. Kartpostallardaki gibi ustaca görüntülenmiş bir manzara bekliyordu. Ormanın ve basalt kırımlarının arasında bir göl. Jean'ın keşfettiği tek şey bulutlar içinde kaybolmuş tek düze bir sonsuzluktu. Buraya hüzünlü bir atmosfer de hakimdi. İki güç hep iş başındaydı sanki. Doğum, Maya dünyasının kökeni, sisleri ve efsaneleriyle ve ölüm, beraberinde getirdiği yıkım ve can çekişmeyle. Jean askerlerin bu kraterin çevresinde yerli gerillalara karşı en şiddetli bastırma harekatlarından birini gerçekleştirdiğini biliyordu. Bu İsviçre'ye özgü göl manzarası gerçek bir soykırma sahne olmuştu. Nicolas arabayı durdurdu. Jean'dan dışarı çıkmasını rica etti. Sonra gölün karşısına geçip kollarını açtı. Maya dünyasının kalbi. Toprağın ve gökyüzünün merkezi. Burada aradığın her şeyi bulacaksın Juanita. Guatemala'nın en geleneksel kavimleri, en eski Maya tanrıları. Ayrıca mistikler, parasız turistler, hippiler, junkiler. Atitlan bizim Goa'mız. Jean bu ani heyecanı anlamıyordu. Hiçbir şey söylemedi. Karanlık basıyordu ve onunla birlikte korku da. Nerede olduğunu artık bilmiyordu, nereye gittiğini. Hatta bu kraterin çevresinde ne aradığını. Yeniden arabaya bindiler. Tepelerin kahverengi yeşil yamaçları boyunca yol aldılar. Bir çam ormanının içine gizlenmiş bir otel bulana kadar. Göle bakan, çiftlik evi tarzındaki ahşap yapı turistlere yönelik bir yerdi. Ama şu ana kadar tek bir ziyaretçiyle bile karşılaşmamışlardı. Nicholas giriş kapısının önünde durdu ve açık camdan açık esmer tenli geniş şapkasının altına gizlenmiş 40'lı yaşlarda bir adamla konuşmaya başladı. O denli hızlı ve farklı bir aksanda konuşuyorlardı ki Jean tek bir kelimesini bile anlamadı. Bu kovboyun otelin müdürü veya mülkün sahibi olduğunu düşünüyordu. Nicholas çiftlik otele doğru patika boyunca yola devam etti. Bu adam dedi Jean, bir Maya mı yoksa Ladino mu? Juanita dedi Nicholas hayranlık dolu bir ifadeyle, gözlerini görmedin mi? Nesi vardı? Maviydi. Bu ayrıntıyı dünyanın harikalarından birini tasvir eder gibi söylemişti. Nicholas yeniden açık ten ve Amerikan modernizmi hayranı olan katıksız bir Ladino'ya dönüşmüştü. Jean bir gemi kamerası gibi tamamen ahşaptan döşenmiş, jungle benzeri bir bahçeye bakan odasına girince sesli mesajlarına ve SMS'lerine baktı. Bir sürü mesaj gelmişti. Acilen onunla temas kurmasını isteyen Reisenbach ve başka bir çağrı. En son aklına gelecek birinden, Thomas'tan. İçinden kahkahalarla gülmek geldi. Thomas, büyük aşkı, hayatının erkeği, onun için her şeyi feda etmeye hazır olduğu adam. Riyakar Thomas, pislik Thomas. Evlilik planları umduğu gibi gitmemiş, o da eski dost Jean'ı hatırlamıştı. Jean bu adamdan, o dönemden çok çok uzaktaydı şu an. Yüz hatlarını bile hatırlamıyordu. Hafızasını yokladığında aklına sadece kusurları geliyordu. Bencillik, riyakarlık, korkaklık, cimrilik. Aslına bakılacak olursa Jean'a büyük bir armağan, dolaylı da olsa bu soruşturmayı vermişti. Adamın mesajını, numarasını ve anılarını sildi. Sonra Reisenbach'ı aradı. Paris'te saat gecenin ikisiydi ama önemi yoktu. Polis uyanmıştı. Jean bazı şeyleri gizleyerek yeni bulguları özetledi. Ayrıntılara girecek vakti yoktu. Beni neden aradın diye sordu sonra. Yeni bir şeyler mi var? Bir ayrıntı. Batist'in adamları ciddi bir şekilde bocalıyorlar. Ama ben bir şey buldum. Senin şu UPS hikayesi aklıma takıldı. Eğer Neli Barjak cinayetlerle bağlantılı bir paket aldıysa diğerleri neden almasın diye düşündüm. Marion Cantelo ile Francesca Tersia'nın evlerine yeniden gittim. Jean dalga geçercesine konuştu. Kızağa çekilmiş bir polis olarak bayağı risk almışsın. Marion'a gelen bir şey yok. Buna karşılık Francesca'nın evine 6 Nisan 2008 tarihinde FedEx aracılığıyla bir koli gelmiş. Manzaranın adam mı? Hayır, Arjantin'deki Tucuman Tarım Enstitüsü'nden. Neli Barjak ve Nikaragua, Francesca Terzia ve Arjantin. İki bilinmeyenli denklem. Aralarındaki bağ neydi? Göndericinin kimliğini saptadın mı? Adı teslimat fişinde yazılıydı. Jorge de Almeida. O kim? Bir tarım uzmanı mı? Hayır, telefon ettim. Gerçi tam anlaşamadık. İspanyolca bilmiyorum. Ekibimde Brezilya kökenli bir polis var. O da kafasını gözünü yararak İspanyolcayı... Tamam, ne buldun? Enstitüde bir paleontoloji laboratuvarı var. Ziraat mühendisleri, araştırmacılara toprak düzleştirme aletleri, çeşitli gelişler sağlıyormuş. Peki, anlayamadım. Sonuç olarak de Almeida bir paleontolog. Jean'ın kafasında şimşekler çaktı. Adam kaç yaşında? Bilmiyorum, yaklaşık 30'larında. Francesca Tersia, Buenos Aires Üniversitesi'nde paleontoloji okumuştu. Francesca ile George'un uzun süreden beri tanışıyor olma ihtimalleri vardı, fakülteden. Gözünün önüne Francesca'nın Montreux'daki atölyesine raptiyelediği BAU kampüsüne çekilmiş grup fotoğrafı geldi. Bu fotoğrafta güler yüzlü genç bir adamın kafası daire içine alınmış ve üzerine de Tecuero yazılmıştı. Francesca'nın aşığı George de Almeida mıydı? De Almeida ile konuşabildin mi? Hayır, gitmiş. Nereye? Bir göreve. Tam olarak nereye anlamadım. Tamam, onun bir fotoğrafını bulabilir misin? Bakarız. Onu sen arar mısın? Senden istediğimde bana onun numarasını vermemiştin. Başının çaresine bak. Benim burada sonuçlandırmam gereken işler var. Tamam, kızma. Teşekkür ederim Patrick. Aslında hiçbir mecburiyetin yok. François Tam benim de arkadaşımdı. FedEx'ten gelen şu koliyi biraz daha araştır. De Almeida'nın Francesca'ya ne yolladığını bul. Anlaşıldı dostum. Sana güveniyorum dedi Jean telefonu kapatmadan. Banyoya giderken o da telefonu çaldı. Nicholas'tı. Onu resepsiyonda bekliyordu. Saat 20 olmuştu ve gece ilerledikçe gidecekleri güzergah daha tehlikeli bir hale geliyordu. Hansel, Panachachel'de Atitlan Gölü'nün kenarında yaşıyordu. Burası Sololo'dan daha küçük, yamaçta kurulmuş bir şehirdi. Çimentodan, kirli tuğladan, saç damlı küçük evlerden oluşan bir labirent. Son derece dar sokaklara girebilecek bir tuk tuka, gürültülü bir triportör binmek için arabayı şehrin girişine bırakmak zorunda kaldılar. Nicholas Mitsubishi'yi park alanına bıraktıkları için huzursuzdu. Arabaya göz kulak olmaları için birilerine birkaç kuet sallardı. Ancak onlara güvenmediği de belli oluyordu. Buradaki her şeyi küçümsüyor, her şeyden tiksiniyordu. Kötü aydınlatılmış şehrin tepelerine doğru yola çıktılar. Tropikal bir şehrin bütün özellikleri burada mevcuttu. Cansız ampuller, havadaki kabloların yarattığı karmaşa, pişmiş topraktan tepsilerin arkasında ayakta durmuş, bir saat düzeni içinde tortillalarını çeviren şişman siyah kadınlar. Evlerin önündeki sekilerde gruplar halinde oturmuş, hiç konuşmadan düşünen, kırış kırış, koyu renkli erkekler. Sıcak dışında her şey tamamdı. Bu gece hemen her şeyden buhar çıkacak kadar soğuktu. Şehir nemli bir ateş gibi tütüyordu. Tuk tuk daracık sokaklarda yoluna devam ediyordu. Köyün tepelerine varınca yeni bir yoldan aşağı doğru inmeye başladılar. Jean aşağıda gölün yüzeyini gördüğünü sandı. Yıldızlarını ayda yansıyan ışıkların oluşturduğu sıvı bir gökyüzü. Nicholas dişlerini sıkıyordu. Müşkül pesent yüz ifadesi daha ciddi bir hal almıştı. Tedirgindi. Şimdi bir paplasyonda toplulukta ilerliyorlardı. Bir gecekondu mahallesi. Çimentonun ve kilin yerini taşlar, brandalar, çamurdan sıvalar almıştı. Barakalar yıkılmamaları için bitişik nizam yapılmıştı. Dar sokaklar çöpten ve pis sulardan geçilmiyordu. Her yerde köpekler, domuzlar ve çocuklar vardı. Sıkıştırılmış topraktan avlularda sökülmüş motorlar, yarısına kadar su birikintilerine batmış lastikler göze çarpıyordu. Her yer kıpkırmızıydı, her yer kanıyordu. Canlı canlı derisi yüzülmüş bir mahalle. Bağırsaklarını sokakların oluşturduğu, kanalları ishalle dolu organik bir yer. Ara sıra Nicholas alçak sesle konuşan Poblodoreslere, mahalle sakinlerine yolu sormak için şoförden yavaşlamasını istiyordu. Jean ne konuştuklarını anlamıyordu. Aksanları gece ve soğuk algılamasını etkilemişti. Bu duraklamalar sadece birkaç saniye sürüyordu. Ama bu bir yığın çocuğun yarasalar gibi ortaya çıkması, ellerini uzatması, arabaya asılması, yalvarması veya küfretmesi için yeterli oluyordu. Nicholas'ın korkusu Jean'a da bulaşmaya başlıyordu. Sonra tuk tuk korkularını boşa çıkararak yeniden yola koyuluyordu ki ta ki bir daha durana kadar. Sonunda vardılar. Hansel'in ini az önce gördükleri yerlere benzeyen birçok eski parçanın bulunduğu bir garajdı. Dip tarafta yanan çıplak bir ampul, kirpas içindeki eski eşyaların satıldığı bu yerin Ali Baba'nın mağarası gibi görünmesini sağlıyordu. Jean Maya tapınaklarını yağmalayan birinin inini başka türlü hayal etmişti. Nicholas triportörden indi. Beni burada bekle. Atölyeye doğru ilerledi. Jean yalnız kaldı. Etrafta ne dilenci ne de ayak takımı vardı. Şu anda o kadar da kötü değildi. Lambaların ölü ışığında sadece dar sokaktaki iç karartıcı ayrıntıları fark edebiliyordu. Simsiyah bir çamur birikintisinde oynayan bir çocuk. Kemirecek bileş arayan kadidi çıkmış köpekler. Üzerinde yarısı donmuş, çürümeye yüz tutmuş et karkasları bulunan dört ayaklı testekler. Jean'ın dişleri takırdıyordu. Korku, soğuk, açlık hala bir kazak alamamıştı. Tuktuktan indi ve garajın kapısına kadar gitme tehlikesini göze aldı. Nicholas arkası dönük, tıknaz, ufak tefek bir adamla konuşuyordu. Tek duyduğu garaj sahibinin yarı tiz yarı kısık sesiydi. Nome questen los gringos. Gringolardan hoşlanmam. İyi başlamıştı. Maço herifin yürürlükteki kurallarının tersine güçlü bir giriş yapmaya karar verdi. Y el dinero, te gusta, ya para, hoşuna gider mi? Jean Guatemala aksanıyla konuşmuştu. Hansel bir an durdu, sonra döndü. Ampulün halesi içinde eni boyuna denk, çok esmer, saf görünümlü bir adam duruyordu. Üzerinde kirpas içinde bir salopet ile tarazlanmış bir kazak vardı. Ellerini ceplerine sokmuştu. Bacakları iki parantez gibi eğriydi. Hiçbir şey söylemeden Jean'a yaklaştı. Genç kadın çok daha yaşlı bir adam bekliyordu ama 50 yaşında bile yoktu. Suratında tümsekler, ezikler, beleler vardı. Sanki esmer teninin altında bütün kemikleri kırılmıştı. Tüm yüzü parçalanmış ve sonradan az çok onarılmıştı. Tek düzgün yeri bakışlarıydı. Bir maket bıçağı gibi insanı delip geçen çekik, yerli gözleri. Çela, sarışın kadın. Senin gibi bir piliçi ısmarlayabilmem için bir parça heykel satmaktan başka çarem yok. Bu hakaret karşısında Jean kızardı. Nicholas yumruklarını sıkarak yaklaştı. Hansel bir anda gülümsedi. Şaka yapıyorum, compañera. Arkadaş. Ustalıkla tükürdü. Tükürüğü yerdeki lastik yanının tam ortasına geldi. Mea culpa. Benim suçum. Ne karşılık vereceğini bilemeyen Jean söylenenleri yuttu. Yani diye sordu. Yanisini öğrenmek istiyorsan sor. Senin gibi güzel kadınlara dayanamıyorum. Jean'a bir öpücük yolladı. Nicholas ona doğru bir adım daha attı ama Jean bir el hareketiyle onu durdurdu. Pierre Roberge hakkında bilgi topluyorum. Hansel ıslık çaldı. Çok eski bir hikaye. O sizin için ne ifade ediyordu? Bir dost diyerek elini kalbinin üstüne götürdü. Gerçek bir dost. Nasıl tanıştınız? Karışık iş. 1982'de G2'nin adamları garajımda alçak kabartmalar buldu. Beni hapse attılar ve bayağı hırpaladılar. Eğer Roberge müdahale etmeseydi beni geberteceklerdi. Bunu neden yaptı? Çünkü tanışıyorduk, zaman zaman bir tek atıyorduk ve Roberge ne olursa olsun kan akmasına tahammül edemiyordu. Onlara ne söyledi? Tapınaktaki parçaların bir Cizvit arkeoloji misyonunun sorumluluğunun altında olduğunu. O dönemde Tikal'de bir sürü misyon vardı. Ne olduğunu bilmediğim bazı izin belgeleri gösterdi. Parçaları bana kendisinin verdiğini, çünkü dispanserde çalınmalarından korktuğunu ifade etti. Milisler tek kelimesine bile inanmamıştı ama Roberge onlara reddedemeyecekleri bir teklifte bulundu. Alçak kabartmaları onlar muhafaza edebilirlerdi. Her şey yanında kaldığı rahibin evini soyan bir zindan mahkumunun anlatıldığı o Fransız romanındaki gibi gelişti. Sefiller. Sefiller, evet o. Sonra bir elin iki parmağı gibi olduk. Çocuğu hatırlıyor musunuz? Hem de nasıl? Karanlık ruhunu. Gerçek bir iblis. Çocuğun otistik olduğunu söylemek istiyorsunuz herhalde. Hansel yeniden lastiklerin arasına tükürdü. Otistikmiş. Kıçımın otistiği. O şeytanın ete kemiğe bürünmüş haliydi. Yeniden batıl itikatlar ortaya çıkmıştı. Onun yüzüne asla bakamazsınız diye devam etti mezar soyucu. Gerçek bir riyakar. Roberge bile ondan çekinirdi. Sanki her an korkunç bir şey yapacakmış gibi hep korkardı. Bazen ondan söz ederdi. Bu çocuğun ona Tanrı tarafından yollandığını söylerdi. Ben ise tam tersini düşünürdüm. Bu piç ona emanet edilmiş şeytanın ta kendisiydi. Kaçakçının ses tonu acayipti. Tiz ancak paslanmış gibi cılız, tozlu. Çocuğun soyu sopu hakkında hiç açıklama yapmadı mı? Hayır, dedikten sonra eliyle sakalının çenesinin altını sıvazladı. Ama çok tuhaftı. Tuhaf olan neydi? Roberge çocuğun kendisinden alınmasından korkuyordu. Hep tetikteydi. Böyle bir pisliği ondan kim çalmak isteyebilir, anlamıyorum. Jean Blouvet'unu çıkarmaya cesaret edemedi. Onun uğursuz taraflarından söz eder misiniz? Bana örnek verin. Adam omuzlarını silkti. Elleri hala ceplerinden çıkmamıştı. Hep odasında otururdu. Sadece geceleri çıkardı. Gerçek bir vampir. Bir gün Roberge bana onun karanlıkta görebildiğini söylemişti. Ellerinde bir sorun var mıydı, hatırlıyor musunuz? Elbette. Bir gün geçirdiği krizlerden birine tanık oldum. Yerlerde yuvarlanıyordu. Bir jaguar gibi kükrüyordu. Birden bir barakanın kazık temellerinin altına kaçtı. Elleri tamamen içe dönük bir şekilde son hızla emekleyerek gidiyordu. Kahrolası bir makak. Geçmişi bugüne bağlayan ilk somut bulgu. 1982 yılının uğursuz çocuğu, bugünün yamyam katili. Bana genç yerli kızın öldürülmesinden bahsedin. Tarihi hatırlamıyorum. Tarihleri boş verin. Kız göl kenarında Santa Catarina Polopo yakınlarında yaşıyordu. Tam olarak neler olduğunu hiçbir zaman öğrenemedim. Ama kız bulunduğunda parçalanmıştı ve bazı organları yenmişti. Pierre Roberge size cinayetten bahsetti mi? Hayır, cinayeti itiraf ettiğini öğrendim sonradan. Peki siz cinayetle ilgili olarak ne düşünüyorsunuz? Hansel yeniden tükürdü. Etrafında tavana asılı veya raflara yerleştirilmiş demir parçaları, tamponlar, araba plakaları vardı. Ampul bu parlak şeylerin üzerinde altın renkli bir film katmanı oluşturuyordu. İnsan bunların değerli ve eşsiz parçalar olduğunu düşünebilirdi. Saçmalık. Roberge karıncayı bile incitemezdi. Neden cinayeti itiraf etti? İblisini korumak için. Joachim kızı öldürmüş olabilir mi? Ne Joachim'i? Oğlanın adı Joan'dı. Jean farkında olmadan iki ismi karıştırmıştı. Bu isim farklılığına rağmen onun aynı çocuk olduğunu biliyordu, hissediyordu. Juan diye fısıldadı, özür dilerim. Katilin o olduğundan nasıl bu kadar eminsiniz? Korkunç şeyler yapıyordu. Bir keresinde kümeste tavukların kanını içerken yakalandı. Onları çiğ çiğ yerken. Bir canavar. Jean katile yaklaşıyordu. Fiziksel olarak onun yakınında olduğunu hissedebiliyordu. Daha sonraki evreleri hızla kafasında canlandırdı. Roberge'nin serbest bırakılması, intiharı, bir ayrıntı kafasını kurcalıyordu. Bana onun ateşli bir silahla intihar ettiğini söylediler. Silahı nereden bulmuştu? Hansel bir kahkaha patlattı. Dönemin koşullarını kafanızda canlandıramıyorsunuz. Savaştaydık, Senora. Jean'ın saflığını vurgulamak için son kelimeleri heceleyerek söylemişti. Roberge yaralı gerillaları dispanserinde saklıyordu. Bahçesine gömülü gerçek bir cephaneliği vardı. Öyle olsun. Hayatına sonu vermeden önce onunla konuşma imkanı buldunuz mu? Hayır. Ama bana bir mektup bırakmıştı. Mektubu sakladınız mı? Hayır. Benden cenazesiyle ilgilenmemi istiyordu. Zaten başka hiç kimse cenazesiyle alakadar olmadı. Öyle bir dönemde bile bir cizvitin kafasına uçurması karışık bir durumdu. Nasıl gömülmek istediğini bana yazmıştı. Mezarın üstüne ne yazılması gerektiğini. Bir mezar taşı yazısı mı? Latince bir şey, evet, ama hatırlamıyorum. Mezarı nedir de? Sololo mezarlığında, yani mezarlığın yan tarafında. Köylüler intihar etmiş bir din adamını kendi ölülerinin arasına istemediler. Bu uğursuzluk getirirdi. Hepsi bu mu? Hayır, benden çok tuhaf bir şey daha yapmamı istemişti. Nedir? Yanından hiç ayırmadığı günlüğüyle gömülmek. Günlük için her şeyin anahtarı diyordu. Onu ensesinin altına yerleştirdim. Jean hiç tereddüt etmeden sordu. Bu günlüğü mezardan kaça çıkarırsın? Cella, anlamadın. Sana günlüğün onunla birlikte gömüldüğünü söyledim. Rahibi mezarından çıkarmak için ne kadar istersin? Hansel şaşırdı. Nikolas gerildi. Mayalar bu tür şeyler yapmaz. İlk kez Nikolas da bu iciş bücüş herifle aynı fikirdeydi. Hansel öfkeden titriyordu. Sağ bacağı kasılıp duruyordu. Jean herifin bir bıçak kapıp kafasını yarmasından korkuyordu. Ama adam gülümsemeye başladı. Yüzünde kurnaz bir ifade belirdi. Bu sana 1.000 dolara patlar Nena. Yavrum, küçüğüm. Mezar açmak benim işim. 500, 800, 600, 700 ve senin sahte beyaz da bizimle geliyor. Yardıma ihtiyacım olacak. Jean soran gözlerle Nikolas'a baktı. Adam gözleriyle evet dedi. Hansel'in önünde korktuğunu göstermesi söz konusu olamazdı. Jean ceplerini boşalttı. 300 dolar. Kalanı defteri aldığımda. Gece yarısı gelip beni alın. Teşekkür ederim diye mırıldandı Jean. Çok cesursunuz. Hansel yeniden güldü. Umulanın aksine bembeyaz dişleri vardı. Buralarda yeşim taşı nasıl tanınır biliyor musun? Yeşil bir taş, öyle değil mi? Bölgede yeşil renkli çok taş vardır. Bıçağını alırsın, taşı kazırsın. Eğer iz bırakırsa o yeşim taşı değildir. Bıçak hiç iz bırakmazsa işte o yeşim taşıdır. Hiçbir şey sizde iz bırakmıyor, değil mi? Burada değerli olan her şey gibi. Dışarı çıktıklarında Jean yeniden Nikolas'a baktı. Öfkeli bir hali vardı ve haksızlığa uğramış. Jean mesajı aldı. Eğer şoförün de bu macerada yer almasını istiyorsa bu ona bir 700 dolara daha patlayacaktı. 26. kısım sonu, sayfa 311. Yabancı kelimeler. Nicolas. Nicolas. Hansel. Hansel. Chiquita. Chiquita. Küçüğüm, yavrum. Altas Tierras. Altas, Tierras, yüksek topraklar. Kiçe, Kiçe. Kakçikeller, Kakçikeller. Tuzutuhiller, Tuzutuhiller. Goa, Goa. George de Almeida, George de Almeida. Tuktuk, Tuk, Tuk. Poblacion, Poblacion, topluluk. No me gustan los gringos. Neomegustan losgringos. İspanyolca, gringolardan hoşlanmam. Yel dinero, te gusta. Yeldinero, tegusta. İspanyolca, ya para, hoşuna gider mi? Chela, chela. İspanyolca, sarışın kadın. Companera, Companera. İspanyolca, arkadaş. Meaculpa, Meaculpa. İspanyolca, benim suçum. Tikal, Tikal. Santa Catarina Palopo, Santa Catarina, Palopo. P A L O P O.